A24, sayfa 40. Neden yarısını aldın peki Holmes? Yerel polisin işine karışmak pek tarzım değil sevgili Watson. Bulduğum bütün delillerden onlara da bıraktım. Eğer oraya bakmayı akıl edememiş olsalardı, zehir hala o süperde duruyordu. Pekala Watson, şimdi lambamızı yakacağız. Ama tabii önce pencereyi açıp önlemimizi alacağız. Toplum için değerli olan iki insanın zamanından önce göçüp gitmesini istemeyiz. Eğer mantıklı bir adam olarak bu işle hiçbir koşulda ilgilenmek istemediğini söylersen, seni pencerenin yanındaki sandalyeye alayım. Ah, katılacaksın öyle mi? Tam da sevgili dostum Watson'dan beklediğim gibi. Pekala, seni tam karşına koyduğum bu sandalye sayesinde zehirden ikimiz de aynı miktarda etkilenirken yüz yüze olalım. Kapıyı aralık bırakacağız. Her ikimiz de diğerini izleyip belirtiler baş göstermeye başladığında deneyi sonlandırabilecek pozisyondayız. Anlaştık değil mi? Peki öyleyse. Tozumuzu zarftan çıkartıp yanan lambanın üzerine döküyorum. Şimdi Watson, oturup gelişmeleri bekleyelim. Uzun sürmeden etkileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Sandalyeme daha yeni yerleşmiştim ki ağır, yoğun ve mide bulandırıcı bir koku aldım. Nefes alır almaz beynim ve hayal gücüm kontrolümden çıkmıştı. Kapkara bir bulut kütlesi gözlerimin önünden girdap yaparak dönüyordu. Hiçbir şey göremiyor olsam da aklım bana bu toz bulutun içinde evrende var olan bütün korkunçlukların, en iğrenç fenalıkların üzerime atılmayı bekleyen bir canavar gibi beklediğini söylüyordu. Belirsiz şekiller bu kara dumanın içinde yüzüyor, dönüp duruyordu. Her biri korkutan ve gelmekte olan bilinmez bir şeyin gitgide yaklaştığını söyleyen, gölgesinin bile ruhumun infilak etmesine sebep olacak şekillerdi. İliklerime kadar donduran bir korku benliğimi ele geçirmişti. Saçlarımın dikildiğini, gözlerimin yuvalarından çıkacakmış gibi kocaman olduğunu, ağzımın açıldığını ve dilimin kuruduğunu hissettim. Beynimin içinde öyle bir hengame vardı ki aklımı kaçırmak üzere olmalıydım. Bağırmaya çalıştım ama kendi sesim benden kopuk ve uzaktan gelen hırıltılar gibi çıkıyordu. O anda kurtulmak için verdiğim bir çabayla o çaresizlik bulutundan sıyrılıp Holmes'un yüzünü gördüm. Bembeyaz kesilmiş, yüzü kasılmış ve korkudan çarpılmıştı. Aynı ölen kişilerin yüzlerindeki görüntü gibiydi. İşte bu görüntü bir anlığına beni kendime getirip bana güç vermişti. Sandalyemden fırladığım gibi Holmes'u tutup kapıya doğru koştuk. Kendimizi bahçedeki çimenlerin üstüne attık ve cehennem bulutunun içinden yolunu bulan muhteşem parlaklıktaki öğlen güneşine bakarak yan yana öylece yattık. Toz bulutu ruhumuzdan yeryüzündeki bir sis gibi yavaşça dağıldı ve tekrar huzur ve aklı selimliğimize geri döndük. Çimenlikte oturmuş terleyen alnımızı silip bu dehşet verici tecrübenin etkilerini görmek için birbirimize bakıyorduk. "Aman Tanrım, Watson," dedi Holmes titreyen bir sesle. "Sana bir teşekkür ve bir özür borçluyum. İnsanın kendi kendine bile yapmaması gereken bir deneydi. Ben bir de seni sürükledim. Gerçekten çok ama çok üzgünüm." Daha önce Holmes'un duygularını bu kadar fazla gösterdiğini hiç görmediğim için ben de biraz duygusallaşarak şöyle dedim. "Sana yardım etmek benim için en büyük mutluluk. Bu benim için gerçekten bir ayrıcalık." Holmes yeniden biraz şakacı, biraz alaycı haline geri döndü. Aklımızı kaçırmak lüzumsuz olacaktı sevgili Watson. Ama objektif bir gözlemci bu kadar çılgınca bir deney yapmadan da kesin deli olduğumuzu kanısına varır. Etkilerin bu kadar hızlı ve güçlü olduğunu tahmin etmediğimi itiraf etmeliyim. Holmes kulübeye tekrar gidip yanan lambayı kendinden uzakta tutan bir halde geri geldi ve onu su birikintisinin içine attı. Odanın biraz havalanması için beklemeliyiz. Artık bu trajedilerin nasıl yaşandığına dair aklında kalan bir soru işareti kalmadığını düşünüyorum Watson. Doğru mu? Evet, kesinlikle doğru. Ama cinayetin sebebi hala gizemini koruyor. Haydi verandaya çıkıp orada konuşalım. O öğrenç şey hala boğazımda. Sanırım ilk trajedideki bütün deliller Mortimer Tregennis'in suçlu olduğunu gösteriyor. Her ne kadar ikincisinde kurban olsa da. Aile içinde bir zamanlar anlaşmazlık çıktığını, ancak daha sonra barıştıklarını unutmayalım. Anlaşmazlığın ne boyutta olduğunu ya da barışmaların ne kadar içten olduğunu bilemeyiz. Mortimer Tregennis'in tilki gibi yüzü ve gözlüklerin arkasındaki parlak, küçük gözlerini düşündüğümde affetmenin yaratılışında olmadığını hissine kapılıyorum. Sonra şu bahçede hareket eden şeyle ilgili hikaye de ondan çıkmıştı. Hani ilgimizi bir süre bu trajedinin gerçek sebebinden uzaklaştırmıştı. Bizi yanlış yönlendirmek için nedenleri vardı. Son olarak eğer bu madde evden çıktığı sırada şömineye atmadıysa bunu yapan kimdi? Olay o evden ayrıldıktan hemen sonra gerçekleşti. Eve başka biri girmiş olsaydı, kardeşler mutlaka yerlerinden kalkarlardı. Ayrıca huzurlu bir yer olan Cornwall'da insanlar akşam ondan sonra ziyarete gitmezler. Öyleyse bütün deliller onu gösterdiğine göre Mortimer Tregennis'in suçlu olarak kabul edebiliriz. Öyleyse kendi ölümü bir intihardı. Yani bu hiç de imkansız bir varsayım olmaz. Kendi ailesine böyle bir kader yaşatınca vicdan azabına dayanamayıp suçluluk duygusuyla yapmış olabilir. Ancak böyle olmadığını gösteren güçlü deliller var. Neyse ki İngiltere'de bu olayın nasıl gerçekleştiğini bilen bir adam var ve bu öğleden sonra gerçeği onun ağzından duymamızı sağlayacak gerekli ayarlamaları yaptım bile. Ah, konuştuğumuz saatten önce geldi. Böyle buyurun Doktor Leon Stendhal. Odanın içinde yaptığımız kimyasal deney sizin gibi seçkin bir ziyaretçiyi ağırlamak için uygun değil. Duyulan bahçe kapısının sesinin ardından patika yolda belirilen iri cüsseli Afrika kaşifi göründü. Oturduğumuz köy usulü verandaya şaşırarak yürümeye devam etti. Benimle konuşmak istemişsiniz Bay Holmes. Notunuzu bir saat önce aldım ve çağrınızı neden kabul ettim bilmiyorum ama işte buradayım. Sanırım ayrılmadan önce bir noktayı açık daha kavuşturmanız dedi Holmes. Bu arada hoşgörünüz için teşekkür ederim. Bu resmi olmayan buluşmanın açık havada yapılmasını mazur görün dostum. Watson'la birlikte gazetelerin Cornsin dehşeti olarak adlandırdığı olayın ekleme bölümü daha yeni tamamladık ve şu an gerçekten temiz hava ihtiyacımız var. Konuşacağımız şeyler sizi yakından ilgilendireceği için duyulmayacağımız bir yere gitsek iyi olur. Kaşif prosunu eline alarak dostuma sert bir bakış attı. Beni yakından ilgilendiren bir konu derken ne demek istediğinizi anlayamadım efendim dedi. Mortimer Tregennis'i öldürmenizden bahsediyorum dedi Holmes. Bir an silahım olmasını diledim. Stendhal'in yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Alnındaki tüm damarları gözüküyordu. Ellerini yumruk yaparak dostumun üzerine atıldı. Sonra durdu ve zor bir gayretle kontrolünü bırakmamaya çalıştı. Ama bence bu hali öfkeli halinden daha tehlikeliydi. Kanunların olmadığı vahşi hayatta o kadar uzun yaşadım ki kendi kendimin kanunu olmaya alıştım dedi. Bunu aklınızdan çıkartmazsanız iyi olur Bay Holmes. Çünkü size zarar vermek gibi bir arzum yok. Benim de size zarar vermek gibi bir arzum yok Doktor Stendhal. Bunun en iyi kanıtı bildiklerime rağmen polisi değil sizi çağırmış olmam değil mi? Stendhal derin bir nefes alarak oturdu. Macera dolu hayatında belki de ilk kez bu kadar korkmuştu. Holmes'un sakin hareketlerinde kendinden emin bir kesinlik vardı. Ziyaretçimiz kekeleyip sıkıntı içinde koca ellerini bir açıp bir kapıyordu. Ne demek istiyorsunuz dedi en sonunda. Eğer blöf yapıyorsanız yanlış adamı seçtiniz. Daha fazla sözcük oyunu yapmayın. Ne demek istiyorsanız onu söyleyin. Anlatacağım dedi Holmes. Size dürüst olursam sizin de bana olacağınızı umduğum için anlatacağım. Bundan sonra atacağım adım tamamen sizi savunmanızın doğasına bağlı olacak. Savunmamın mı? Evet efendim. Neye karşı savunmam? Mortimer Tregennis'in öldürülmesi suçuna karşı olan savunmanız. Stendhal mendiliyle alnını sildi. Gerçekten çok tuhafsınız dedi. Tüm başarınızı harika blöf yeteneğiniz sayesinde mi kazandınız? Blöf yapan sizsiniz Doktor Leon Stendhal. Ben değil dedi Holmes sertçe. Kanıt olarak sonuçlarımın dayandığı birkaç noktayı anlatacağım size. Bu dramanın yaratıcılarından biri olduğunuzu, eşyalarınızın bir kısmı Afrika'ya gittiği halde Plymouth'a geri dönmenizden anladım. Geri döndüm çünkü nedenlerinizi duydum ve onların son derece yetersiz ve inanılmaz olduklarını düşündüm. Neyse bunu geçelim. Buraya kimden şüphelendiğimi öğrenmek için gelmiştiniz. Ben cevabımı red edince de kiliseye gidip bir süre dışarıda beklediniz ve daha sonra da kulübenize döndünüz. Bunu nereden biliyorsunuz? Sizi takip ettim. Ben kimseyi görmedim. Birini takip ederken olması gereken de budur zaten. Kulübenizde uykusuz bir gece geçirdiniz ve belirli bir plan oluşturup ertesi gün uygulamaya koydunuz. Odanızdan tam gün ağırırken çıkarken kapınızın yanında bir yığın halindeki kırmızı taşların birazını cebinize doldurdunuz. Stendhal yerinde irkilmiş Holmes hayretler içinde bakıyordu. Sonra yaklaşık 1 kilometre uzak olan kiliseye doğru hızlı bir şekilde yürüdünüz. Şu an ayağınızda olan tenis ayakkabılarını giyiyordunuz. Kiliseye gelince korunun yanındaki çitlerden atlayıp Tregennis'in penceresinin altına gittiniz. Hava iyice aydınlanmıştı ama henüz evde kalkan kimse yoktu. Cebinizden birkaç çakıl taşını çıkartıp üstünüzdeki pencereyi fırlattınız. Stendhal ayağa fırladı. Bence şeytanın kendisi sizsiniz diye bağırdı. Holmes iltifat olarak aldığı bu cümle karşısında gülümsedi. Kiracı 2 ya da 3 avuç taşın ardından ancak cama geldi. Onu aşağıya çağırdınız. Aceleyle giyinip oturma odasına indi. Siz pencereden içeri girdiniz. Aranızda kısa bir konuşma geçti. Bu süre boyunca siz odada dolanıp duruyordunuz. Sonra dışarı çıkıp pencereyi kapattınız ve çimenlikte bir puro yakıp olanları izlediniz. Sonunda Tregennis öldükten sonra geldiğiniz yoldan geri döndünüz. Şimdi Doktor Stendhal, cinayet sebebinizi nasıl haklı göstereceksiniz ve bunu yapmaktaki amacınız neydi? Eğer beni hafife alıp yalan söylerseniz, olay elimden çıkar haberiniz olsun. Ziyaretçimizin suratı Holmes'un sözlerini dinlerken beyazdan kül rengine dönmüştü. Sonra başını ellerin arasına alıp biraz düşündü. Birden fevri bir hareketle cebinden çıkardığı bir fotoğrafı önümüzdeki masaya fırlattı. "Bu yüzden yaptım," dedi. Holmes'un dikkatlice baktığı bu fotoğrafta güzel bir kadının yüzü vardı. "Brenda Tregennis," dedi. "Evet, Brenda Tregennis," diye tekrarladı doktor. "Birbirimizi yıllardır seviyorduk. İnsanların her zaman sebebini merak ettiği Cornish inzivalarımın sebebi buydu işte. Burası bana dünyada değer verdiğim tek şeyi verdi. Onunla evlenemedim çünkü ayrıldığım bir karım vardı ve İngiltere'nin katı kuralları yüzünden boşanamıyordum. Bir anda beni yıllarca bekledi. Ben de onu bekledim. Ve mükafatımız bu oldu." Adamın kocaman yüzü birden hıçkırıklara boğulurken eliyle sakalının altındaki boğazına sarıldı. Sonra gayret ederek kendini toplayarak konuşmaya devam etti. "Rahibin haberi vardı. O bu sırrımızı paylaştığımız tek kişiydi. Brandon'ın ne kadar muhteşem bir insan olduğunu ona sorun. Bu yüzden bana o telgrafı çektiği gibi geri döndüm. Sevdiğim kadının başına böyle bir şey gelmişken, valizlermiş, Afrika'ymış kimin umurunda? İşte size eksik parçayı da anlattım Bay Holmes." "Devam edin," dedim dostum. Doktor Stanley cebinden bir paket çıkartıp masanın üstüne koydu. Üstünde Radix Pedis Diaboli yazan paketin altında bunun bir zehir olduğunu anlatan kırmızı bir simge vardı. Bana doğru itti. "Sanırım siz doktordunuz efendim. Bu karışımı daha önce duymuş muydunuz?" "Şeytan ayağı kökü. Hayır, hiç duymadım." "Zaten sizin alanınızda olmayan bir şey," dedi. "Çünkü bildiğim kadarıyla Buda'daki bir laboratuvarda bulunan örneği dışında Avrupa'nın diğer hiçbir bölgesinde bilinen bir şey değil. Ne tıp sözlüklerinde ne de zehir literatüründe yerini almış bir madde. Yarı insan, yarı keçi ayağına benzeyen kökü bir botanikçinin ona bu isim vermesine sebep olmuş. Güney Afrika'nın bazı bölgelerindeki şamanların aralarında sır olarak tuttukları bu madde işkence amacıyla kullanılıyor. Bense elimizdeki örneği Ubangi bölgesinde çok zor şartlar altında buldum." Konuşurken paketi açıp kızılımsı ve kahverengi toz pudrayı önümüze koymuştu. "Sonra ne oldu beyefendi?" diye sordu Holmes sertçe. "Size anlatmak üzere olduğum şeyler kesinlikle gerçekler Bay Holmes. Zaten o kadar çok şey biliyorsunuz ki her şeyi bilmeniz benim yararıma olacaktır. Tregennis ailesiyle olan bağımı size daha önce anlatmıştım. Kız kardeşlerin hatırı için ağabeyleriyle de ilişkimi iyi tutuyordum. Ailen arasında paranın söz konusu olduğu bir anlaşmazlık oldu ve Mortimer denen bu adamı dışladılar. Neyse, sonra sorunu hallettiler ve ben de diğer ağabeylerimle nasılsam Mortimer'e de öyle davrandım. Sinsi ve çıkarcı bir adamdı. Yaptığı birkaç hareket ondan şüphelenmeme neden olmuştu. Ama kavga çıkartacak bir sebebim yoktu. Birkaç hafta önce bir gün kulübüme geldi. Ben de Afrika'da bulduğum birkaç şeyi gösterdim. Gösterdiğim diğer şeylerin arasında bu zehirli toz da vardı. Ona tuhaf özelliklerini anlattım. Beynin korku kısmını nasıl kontrole geçirdiğini, kabilesinin büyücüsü tarafından cezalandırılan yerlerin ya delirmesine ya da ölmesine nasıl sebep olduğunu anlattım. Aynı zamanda Avrupalı bilim adamlarının bu zehri bulmalarının ne kadar imkansız olduğunu da söylemiştim. Tozu hangi yara aldığını hiç anlamadım çünkü odadan hiç ayrılmamıştım. Kesin ben dolaplardaki kutulara eğilirken şeytan ayağı kökünün bir kısmını çalmayı başarmıştır. Zehrin etkisini göstermesi için ne kadar koyulması gerektiği ve zamanıyla ilgili bir sürü soru sorduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ama bunları sorarken altında gizli amaçların olduğu aklımın ucundan geçmedi. Rahibin telgrafıyla Plymouth'a dönene kadar o olayı bir daha düşünmemiştim. Bu sinsi haber bana ulaşmadan denize açılacağımı düşünmüştü. Sonra da zaten Afrika'da uzun yıllar kaybolacaktım. Ama haberi alır almaz geri döndüm. Ayrıntıları duymamla zehrimin kullanıldığını anlamam bir oldu. Sizin başka bir açıklama getirebileceğinizi düşünerek buraya geldim ama yoktu. Mortimer Tregennis'in katil olduğuna karar verdim. Eğer ailedeki diğer fertlerine delilik teşhisi koyulursa ortak mülkün tamamını onun olacaktı. Ve sırf para uğruna şeytan kökünü kullanıp iki ağabeyinin delirmesine, kız kardeşi Brenda'nın bu dünyada beni tek seven ve benim de bu dünyada tek sevdiğim insanı öldürmüştü. İşte suçu buydu. Peki cezası ne olacaktı? Kanunlara mı güvenecektim? Peki kanıtlarım neydi? Delillerimin doğruluğundan şüphem yoktu ama köylülerin oluşturduğu bir jürinin böyle hayali bir hikayeyle bana inanmalarını sağlayabilir miydim? Evet, belki de. Ama bana inanmamaları durumunda başarısız olmayı göze alamazdım. Ruhum intikamla yanıp tutuşuyordu. Size söyledim Bay Holmes. Hayatımın çoğunu kanun olmadığı yerlerde geçirdim ve sonunda tek kanun kendim oldum. Bu durumda ödeşme vaktiydi. Kendi sonunun da aynen diğerlerine yaşattığı korkunç son gibi olmasına karar verdim. Ya öyle olacak ya da onu kendi ellerimle öldürecektim. Tüm İngiltere'de kendi hayatını benim kadar değersiz hisseden başka biri yoktur sanırım. İşte size her şeyi anlattım. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aynen anlattığınız gibi uykusuz geçen bir gecenin ardından kulübemden erken saatte çıktım. Onu çağırmamın zor olacağını anlayıp sizin bahsettiğiniz yığından penceresine atmak için taşları aldım. Aşağı indi ve beni oturma odasındaki pencereden içeri aldı. Ona suçlu olduğumu söyledim. Oraya hem yargıç hem de cellat olarak gittiğimi söyledim. Silahımı gören pislik sandalyesinde kala kaldı. Lambayı yaktım ve tozu üzerine koydum. Ve bu alçak herifin odadan kaçmaya çalışması halinde onu öldürmeye hazır bir şekilde pencerenin önünde durdum. 5 dakikada öldü. Yüce Tanrım, o ölüm şekli. Ama kalbim ferah kavuşmuştu. Sevdiğim masum kadına yaşattıklarını düşününce az bile. İşte hikayem böyle Bay Holmes. Belki sevdiğiniz bir kadın olsaydı neler yaşadığınızı siz de anlayabilirdiniz. Ne olursa olsun artık sizin ellerinizdeyim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi ölmekten zerre kadar korkmuyorum. Holmes bir süre sessizce oturdu. Planlarınız neydi diye sordu en sonunda. Orta Afrika'ya gitmeyi düşünüyordum. Oradaki çalışmalarım yarıda kalmıştı. Öyleyse gidip kalanını bitirin dedi Holmes. En azından benim önünüze çıkmak gibi bir niyetim yok. Doktor Stanley, koca cüssesini sandalyeden kaldırıp eğilerek selamını verdi ve verandadan ayrıldı. Holmes prosunu yakıp tütün kesesini bana uzattı. Zehirli olmayan bir duman keyfi iyi bir değişiklik olabilir dedi. Bu davanın bizi açtığını katılırsın değil mi Watson? Araştırmamız bağımsız olduğuna göre yargılarımız da öyle olmalı. Sen olsaydın adamı yargılar mıydın? Kesinlikle hayır diye cevap verdim. Ben hiç sevmedim Watson ama eğer sevseydim ve sevdiğim kadının ölümü böyle korkunç olsaydı ben de kanun tanımaz aslan avcımızın yaptığını yapardım. Kim bilir. Neyse Watson, bariz olan durumu açıklayıp zekanı aşağılamayacağım. Pencerenin oradaki çakıl taşları araştırmamın başlangıç noktasıydı. Kilise bahçesindekilerden çok farklıydılar. Doktor Stanley ve bahçesi dikkatimi çektiğinde benzerlerini buldum. Aydınlık gün ışığında yanan lamba ve siperlerin üzerindeki tozlarda zincirin kayıp halkalarını tamamlamıştı. Pekala, Watson bu konuyu unutup temiz vicdanlarımızla Kelt dininin Korniş'e kadar uzanan Sami kökenini araştırabiliriz. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Radix, pedis, diaboli. R, A, D, I, X. P, E, D, I, S. D, I, A, B, O, L, I. Ubangi bölgesi. U, B, A, N, G, I. Kelt dili. KELT. Ayrım sonu. Sayfa 56.